Ayrım 5.
Madde 27. Her il merkezinde bir ilk öğrenim meclisi kurulacaktır. Vali bu meclisin başkanıdır. İl eğitim müdürü ikinci başkan olup kurul aşağıdaki üyelerden oluşur. İl genel kurul üyelerinden 3 kişi, il sağlık müfettişi, il eğitim müfettişi, ilk öğretim müdürü, 2 ilkokul öğretmeni, merkez özel okullarından seçilecek 2 müdür ve öğretmen, eğitim bakanı tarafından seçilecek 1 ilkokul müfettişi. Madde 28. Kazalarda eğitim kurulları kaymakamın, livalarda mutasarrıfın başkanlığında toplanır. Kurulun diğer üyeleri, belediye ve kaza idare meclisi üyeleri arasından seçilen 6 kişi ile belediye doktoru ve ilkokullar müfettişinden meydana gelir. Madde 40. Kariyelerde ihtiyar meclisleri, nahiyelerde nahiye meclisleri, kariye ve nahiyenin eğitim işlerinden sorumludurlar. Madde 91. Genel ve özel ilkokulların teftişi aşağıdaki kurullar tarafından yapılır. Genel eğitim müfettişleri, eğitim müdürleri ve müfettişleri, ilköğretim müfettişleri, il ilköğretim meclis tarafından seçilecek üye, kaza kaymakamları ve nahiye müdürleri, eğitim sağlık müfettişleri ve belediye doktorları tarafından seçilecek veya atanacak müfettişler. Madde 92. Teftişlere karşı gelenler 5 altından 50 altına kadar para ve 1 haftadan 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Dipnot 37. Edis A. Bedre. Notlu Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu Muvakkatı. İstanbul 1946. Bu Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu Muvakkatı'nın getirdiği eğitim anlayışı, imparatorluğun mali olanakları, hukuk ve idare anlayışı ile sıkı bağlara sahiptir. İkinci Meşrutiyet eğitim alanında önemli yenilikler de gerçekleştirmiştir. Kadınlar için İnas Darülfünun'u adıyla bir üniversitenin çekirdeği kurulmuş, bazı okullar şeriatın yani Evkaf Bakanlığı'nın elinden alınarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış, İstanbul Darülfünun'una Almanya'dan profesörler getirilerek yeni dersler konmuştur. Bu devir sporu ve el işlerini yalnızca okullara sokmakla kalmamış, pek renkli kişilikleri olan Selim Sırrı, Tarcan, İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Rıza Tevfik gibi eğitim ve eylem adamlarının çabaları ile spor, serbest tartışma ve dokunulamaz sanılan bazı değerlerin irdelenmesi okullarda ve halkın arasında da yayılmıştır. Selim Sırrı'nın uzun ve uçkuru donları ile medrese öğrencilerine jimnastik yaptırdığını gösteren resimler o vakit aklın alacağı yeniliklerden değildi. Anlamsız ve işlevsiz gördüğü için umumi konuşmalarında fesinin püskülünü kesen, bu yüzden de püskülsüz İsmail adını alan Baltacıoğlu, aslında kör geleneklere indirilen en akılcı darbeyi temsil ediliyordu. Laik ahlakın temellerinin atılması, sınırlı da olsa karma eğitim, deneyin okul programlarında yer alması, meşrutiyet devrinin bize bıraktığı olumlu girişimlerdir. Aşağıdaki tablo, meşrutiyetten önce ve sonra önemli illerden bazılarında okul ve öğrenci sayısındaki artışı göstermektedir. Dipnot 38. Refet, Türkiye'deki Marif-i İptidai, Türk Yurdu, 1925, Nisan No. 7, sayfa 40. İstatistikte meşrutiyetten sonrası için 1329-1911 yılı esas alınmıştır. Aynı yıl Türkiye'de eğitim görmeyen öğrencilerin sayısı 591.747'si erkek ve 672.000'i kız olmak üzere 1.263.747 olarak gösterilmiştir. İkinci meşrutiyetten önce. İl, Afyon. Okul sayısı 19. Öğrenci sayısı 1800. İkinci meşrutiyetten sonra okul sayısı 77. Öğrenci sayısı 5600. İl Bolu. Okul sayısı 13. Öğrenci sayısı 1326. İkinci meşrutiyetten sonra okul sayısı 108. Öğrenci sayısı 6932. İl Ordu. İkinci meşrutiyetten önce okul sayısı 6. Öğrenci sayısı 670. İkinci meşrutiyetten sonra okul sayısı 60. Öğrenci sayısı 3290. İl Malatya. İkinci meşrutiyetten önce okul sayısı 25. Öğrenci sayısı 951. İkinci meşrutiyetten sonra okul sayısı 87. Öğrenci sayısı 2319. İl Kocaeli. İkinci meşrutiyetten önce okul sayısı 14. Öğrenci sayısı 1387. İkinci meşrutiyetten sonra okul sayısı 157. Öğrenci sayısı 8941. İl Denizli. İkinci meşrutiyetten önce okul sayısı 17. Öğrenci sayısı 1985. İkinci meşrutiyetten sonra okul sayısı 110. Öğrenci sayısı 7432. İl Giresun. İkinci meşrutiyetten önce okul sayısı 4. Öğrenci sayısı 700. İkinci meşrutiyetten sonra okul sayısı 41. Öğrenci sayısı 3000. İl İçel. Okul sayısı ikinci meşrutiyetten önce 6. Öğrenci sayısı 350. İkinci meşrutiyetten sonra okul sayısı 45, öğrenci sayısı 2392. İl Isparta. İkinci meşrutiyetten önce okul sayısı 20, öğrenci sayısı 1200. İkinci meşrutiyetten sonra okul sayısı 78. Öğrenci sayısı 5000. İl Urfa. İkinci meşrutiyetten önce okul sayısı 13. Öğrenci sayısı 550. İkinci meşrutiyetten sonra okul sayısı 27. Öğrenci sayısı 1100. İl Sivas. İkinci meşrutiyetten önce okul sayısı 48. Öğrenci sayısı 1982. İkinci meşrutiyetten sonra okul sayısı 101. Öğrenci sayısı 5233. Bölüm 3. Kurtuluş Savaşı ve Eğitimi. 1. Genel Durum. 1919 yılından beri kısa aralıklarla 1914'ten 1918'e kadar da üç cephede amansız bir boğuşma halinde sürüp giden savaşlar Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasına varmıştır. Birinci Dünya Harbi'nden sonra İmparatorluk, yalnız Anadolu'nun dışında kalan son parçalarını kaybetmekle kalmaz, Mondros Anlaşması gereğince İstanbul'da müttefikler tarafından işgal edilir. Meclisi Mebusan dağıtılır. Ankara, Erzurum, Sivas gibi önemli yol kavşaklarına İngiliz birlikleri yerleşir. 29 Nisan 1919'da İtalyanlar Antalya'ya çıkar. Fransızlar Torosların güneyinde kalan bölgeyi idareleri altına alırlar. Urfa ve Maraş İngilizler tarafından işgal edilir. Bütün bunlardan başka 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İngilizlerin silah ve savaş gelişleri desteğiyle İzmir'e çıkar. Batı Anadolu'nun verimli vadileri boyunca içerilere ilerlemeye başlar. Barış Anlaşması memleket düşman işgali altındayken Sevr'de imzalanır. Sevr Anlaşması, Anadolu'yu Ermenilere, Kürtlere ve Yunanlılara bölerek parçalamakta, Marmara ve Çanakkale boğazlarını müttefiklerin egemenlikleri altına koymak yoluyla Türkiye'yi bağımsız bir devlet olarak haritadan silmekteydi. O kadar ki Sevr Anlaşması'nın koşulları Ankara Büyük Millet Meclisi'nde konuşulurken Karahisar Milletvekili Nail Efendi dayanamamış yerinden fırlayarak "Boşuna bu kadar uzatıp zahmet etmişler, kısaca Türkiye denen bir devlet yoktur deseler daha iyi ederlerdi" diye bağırmıştır. Dipnot 1. Ağaoğlu Samet, Kuvayi Milliye Ruhu, İstanbul 1944, sayfa 98. Bozgun ve yabancı işgali memleketi büyük bir umutsuzluğun içine atar. Silah altındayken iyi kötü beslenen on binlerce asker bırakılıp da memlekete dönünce çiftlere çubuğunu dağılmış, düzenini bozulmuş bulur. Geçinmek için silahını kapıp eşkıyalığa çıkmaktan başka yol kalmaz. Bu yüzden şehirlerin dışında soygun korkusundan dolaşmak bir mesele haline alır. Vergilerin halktan %30'unu zor toplanabilmektedir. Orduda bile subaylara ancak yılda 7-8 maaş verilebilmektedir. 1915'te 170 kuruş olan İngiliz lirası 1920'de 436 kuruşa fırlar. İşgal altındaki bölgelerde kendi çıkarlarını düşünmeyen dürüst aydınlar bile hiçbir kurtuluş umudu görmemektedir. Saray ve onun çevresine yamanan savaş zenginlerine gelince onların vatan ve millet zaten umurlarında değildir. Her bağımsızlık ve direnme hareketini düşmandan daha evvel bozgunculuk ve bolşeviklik olarak damgalamakta, gerçek memleket severlerin üzerine Asakir-i Muhammediye göndermeye hazırlanmaktadır. Mustafa Kemal Paşa bir ordu müfettişine atanarak bu koşullar altında İstanbul'dan ayrılır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkar. Amasya'da ordu kumandanları ile bir toplantı yapılır. Mustafa Kemal, Ali Fuat, Kazım Karabekir ve Refet Paşalar milli mücadele ve meşru müdafaa konusunda anlaşırlar. Anadolu'da yer yer beliren karşı koyma hareketleri askeri birliklerin desteğine kavuşur ve Anadolu'nun büyük bir bölgesinde ordu idareyi ele alır. Böylece kurulan asker idaresi ordunun 1961, 1972 ve 1980'de kolayca idareyi ele almasını andırır. Erzurum ve Sivas'ta toplanan iki milli kongreden sonra 23 Nisan 1920'de memleketin her tarafından seçilip gelen milletvekillerinin katılması ile Türkiye'nin ilk büyük millet meclisi Ankara'da açılır. Bu meclis yalnız bir meşru savunma meclisi değildir. Efendiler, biz burada bir devrim için toplanmadık. Esas itibariyle bir meşru müdafaa için toplandık. Fakat efendiler, buraya toplandıktan sonra gördük ki bu memleketi zaafa sürükleyen yalnız dıştaki fenalıklar değildir. Memleketin kendi illetlerinden ve içindeki kötü idarelerinde bunda büyük etkisi vardır. Gözümüzün önünde akan kanların, yıkılmış yuvaların, köylülerin feryatlarının etkisiyle düzeltme ve devrim gereğini anladık. Bundan ötürü bugün yüksek meclisimiz savunma için toplanmış olmakla beraber bu memleketi, bu milleti yaşatmak için en iyi temel neredeyse onu bulmaya ve gerektikçe her şeyde devrim yapmaya, her şeyi yapmaya karar vermiştir. İşte hükümetimizin halkçılık adı altında meclisimize getirdiği program bu fikirlerin ürünüdür. Dipnot 2. Arıburnu, Kemal, Milli Mücadele ve İnkılaplarla ilgili Kanunlar, Eshab-ı Mucibeleri ve Meclis Görüşmeleriyle, Cilt 1, Ankara, 1957, sayfa 19. Daha ilk toplandığı gün askeri kuvvetlerin desteğiyle memleketin 5'te 4'ünü kontrol altında bulunduran Büyük Millet Meclisi hükümeti elbette sadece ulusal direnmeyi örgütlemekle yetinmeyecekti. Memleket ondan idare de bekliyordu. Meclisin iç idare programına halkçılık adı verilmiştir. Halkçılık ayrıca 1. Türk Anayasası'nın gerekçesi olmuş, onun en belirli ilkeleri bildirge halinde ilan edilerek 1. Büyük Millet Meclisi'nin halka bir yükümlülüğü haline de gelmiştir. Halkçılık programının hazırladığı yıllarda Türkiye iki karşıt kuvvetin etkileri altındadır. Emperyalist Avrupa ve Komünist Rusya. Bunlardan ilki ordularıyla Türkiye'ye saldırıyor ve iktisaden pazar haline getirdiği memleketi siyaset alanında da silmek istiyordu. Bunun için halkçılık programı emperyalizme ve onu besleyen kapitalizme karşı olduğunu açıkça belirtmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tek amacı halkı emperyalizm ve kapitalizm zorbalığından ve zulmünden kurtarmaktır. Ancak bu surette halkın kendi idare ve egemenliğinin sahibi olabileceği kanısındayız. Dipnot 3. Arıburnu, adı geçen eser. Sayfa 13. Program mecliste müzakere edilirken Hasan Basri Bey hükümet sözcüsüne sorar. Emperyalizm ve kapitalizm diyor. Amaç dış emperyalizm ve kapitalizm midir, yoksa buna iç emperyalizm ve kapitalizm dahil midir? Programın sözcülüğünü yapan İsmail Supi Bey hükümetin görüşünü şöyle açıklar. Biz genel olarak emperyalizme karşıyız. Emperyalizm nereden gelirse gelsin. Kendimiz emperyalist değiliz. Emperyalistler aletinde olmayız. Kapitalizm zulmü nerede olursa olsun ona da karşıyız. Dipnot 4. Arıburnu, adı geçen eser. Sayfa 27. Komünist Rusya, Türkiye'ye yardım etmektedir. Silah, cephane, savaş gereçleri ve altın biçiminde gelen bu yardım Ankara hükümeti için pek değerlidir. Böyle olduğu halde halkçılık programı sosyal ve ekonomik hayatta komünizmi benimsememiştir. Sakarya Savaşı'nın en tehlikeli günlerinde bile Mustafa Kemal komünizmin memlekete sızmasına karşı pek titiz davranmıştır. Böylece halkçılık programı bir üçüncü yol olarak gelişmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra beliren sosyal demokrasi, ılımlı sosyalizm, halkçılık gibi deyimlerle anlatılmak istenen sosyal adaletçi devlet görüşünün halkçılık programı Türkiye'de ilk belirtisi sayılabilir. Gerek halkçılık programı, gerek onun anlatımı olan anayasa, 1921 anayasası, demokratik temellere dayanmaktadır. Bunlarla yalnız Büyük Millet Meclisi'nin değil, yerel idarelerde serbest seçim yoluyla kurulması esası kabul edilmiştir. Hükümet sadece serbest seçime dayanan bir siyasi demokrasinin geri bir memlekette cahil bir halk kitlesi içinde yaratacağı tehlikenin farkındadır. Bunu önlemek için çareler aramıştır. Memleketin %80'i köylüdür. Bu kitle sefildir, açtır, hastadır, cahildir. Din, tarikat ve aşiret liderlerin elinde, yerli mütegallibenin elinde esir gibidir. Tanzimattan beri girişilen siyasi demokrasi denemeleri bu sınıfa hiçbir şey kazandırmamış, yaşamasında bir düzelme yapmamıştır. Parlamenter demokrasi ve serbest seçim yolu, memleketi omuzlarında taşıyan köylü ve esnaf tabakasının meclise temsil edilmesine imkan vermemektedir. Böyle olunca daima kötü politikacılar meclisi doldurmaktadırlar. Zavallı halk, kanuni esasiye karşı gene esirdir. Her ilkel memlekette olduğu gibi bizde de mütegallibe sınıfı bulunduğu için onlar bazı yerlerde bucak müdürlüklerini elde ederek, mahkeme üyeliklerine girerek gene kuvvetlerini yürüteceklerdir. Dipnot 5. Arıburnu, adı geçen eser. Sayfa 13-40. Meclis müzakereleri. Sosyal yapı bu kadar elverişsiz de olsa, hükümet serbest seçimi denemekten başka çıkar yol olmadığına inanmaktadır. Halk kendisini seçecek, eğer iyi ekmişse iyi biçecektir. İyi seçememişse halkımız bunu denemeyle anlayacaktır. Halkı yetiştirmek için ameli terbiyeden başka yol yoktur. Buna ne vakit başlamış olsak geç başlamış olacağız. Dipnot 6. Arıburnu, adı geçen eser. Anayasa müzakereleri. Sayfa 13-40. Büyük Millet Meclisi, siyasi demokrasinin soysuzlaşmasını önlemek için nispi temsil yolunu savunmuş fakat bu görüş kabul edilmemiştir. Halkçılık programının halkçı bir demokrasiyi kurmak için gerekli gördüğü önlemlerden biri de köklü bir reform gereksinmesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, halkın maruz bulunduğu sefalet amillerini ortadan kaldırmayı ve onun mutluluğunu ve geçimini hazırlayacak sebep ve araçları temin etmeyi ana ilke kabul eder. Bunun için toprak, eğitim, adliye, maliye, iktisat ve genellikle sosyal işlerde sosyal kardeşlik ve çalışmayı egemen kılarak halkın ihtiyacına göre gerekli yenilikleri vücuda getirmeye çalışacaktır. Dipnot 7. Arıburnu, adı geçen eser. Sayfa 13. Sosyal adalete ve sosyal yardımlaşmaya dayanan bu köklü reform isteği, savaş yıllarının zorlukları yüzünden hayata aktarılamamıştır. Bunun en büyük nedeni, milli mücadeleyi destekleyen sınıflar içinde bu değişmelerden incinecek sosyal grupların bulunmasıydı. Birliği bozmamak için köklü reform programları meclise sunulmamıştır. Bununla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisini köylünün temsilcisi saymış, işçileri sendikalar halinde örgütleyerek siyasi demokrasiye toplumsal bir yapı hazırlamayı denemiştir. Ankara hükümeti koşullar ne kadar kötü olursa olsun büyük bir idealizm içinde örnek bir çalışma sergiledi. Ankara küçük bir kasabaydı. İçinde oturacak doğru dürüst bir iki bina bile yoktu. Yurdun dört tarafından seçilip gelen milletvekilleri öğretmen okulunda yan yana serilmiş yer yataklarında yatıyorlardı. Meclis olarak kullanılacak yapıyı tamamlamak için halk evlerinin kiremitlerini vermekten başka çıkar yol bulamamıştı. Ankara'da kağıt yoktu, ışık yoktu. Meclis sabahlara kadar süren yorucu çalışmalarını mum ışığında yapıyordu. Ankara'da kurulan hükümet asi bir hükümetti. Bütün dünyanın tanıdığı padişah ve onun hükümeti İstanbul'daydı. Avrupa'da Anadolu hareketine verilen isim Baldırı Çıplaklar İsyanı'ydı. Bir İngiliz gazetecisinin gözüyle Ankara dağlar arasında bir bataklıktır. Bu bataklığın içinde bir yan kurbağa başlarını havaya kaldırmış ötüp durmakta, bütün dünyaya meydan okumaktadır. Dipnot 8. Ahmet Ağoğlu, Milli Misak'ın Tarihi Kıymeti, Ülkü, Halk Evleri Dergisi, 1933, sayı 1, sayfa 42. Ankara hükümeti hangi illerin kendisine gerçekten bağlı olduğunu bile bilmemektedir. Sivas Kongresi, İstanbul hükümetiyle bağını bir türlü koparamayan bir valinin idaresine yapılmıştır. Ankara'da kurulan hükümetin sadece bakanları vardır. Her şeyin yeniden kurulması gerekmektedir. 1920 yılının hükümet bütçesi 56 milyon liradır. Büyükçe bir şirketin sermayesi. Bakanlıklar hükümet konağında birer odacıktan başka bir şey değildir. Bakanlar odalarında seferi kıyafetleriyle oturmaktadır. Çoğunun arkasına giyecek temiz bir elbisesi bile yoktur. Bir yabancı misafir ağırlamak için sırayla eğitim bakanının siyah elbisesini giydikleri olmuştur. Şehirde yazı yazacak daktilo makinesi olmadığı için Anadolu Ajansı kurulurken Osmanlı Bankası'ndan bir daktilo ödünç alınmış, işe bununla başlanmıştır. Onunla da bir sayfa yazı ancak bir saatte yazılabilmektedir. Bu kadar eski ve bozuktur. Yunan ordusu Ankara'nın kapılarına kadar gelmiş, meclis bazı toplantılarını top sesleri altında yapmaktır. Devlet her şeyini milli savunma için seferber etmiştir. İç isyanlar Ankara'nın kapılarına kadar sarkmıştır. Asilerin gelip meclisi ve Mustafa Kemal'in karargahını basacağından ciddi olarak korkulduğu günler olmuştur. 2. Eğitim sorunları. Kurtuluş Savaşı yılları Osmanlı aydınlarını Anadolu halkının sorunları ile karşı karşıya getirmiştir. Büyük güçlükler içinde bunalıp da son dayanaklarının ancak Anadolu halkı olduğunu görünce aydınlar birdenbire bu halklar aralarındaki ayrılığın farkına varmışlar ve şaşkınlığa düşmüşlerdir. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi diyor ki, "Efendiler, Anadolu bize yabancıdır. Anadolu bizim için bilinmeyen bir ülkedir." Tokat Milletvekili Mustafa Bey bu meçhul ülkenin eğitim durumunu belirtiyor. "Benim livamın nüfusu 100 bin küsürdür. Burada aydın olarak 2 kişi bile yoktur. Neden okulların tümünü İstanbul'a, Bursa'ya yaptılar da bizi eğitimden yoksun bıraktılar? Bu derdi biz halletmeliyiz. Sen araba ile geziyorsun, ben yayan. Eğitimde de bu böyle. Bura eğitimine başka gözle bakıyor." Dipnot 9. Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Milli Eğitim Bakanlarının milli eğitimle ilgili söyle ve demeçleri. Cilt 1. Ankara 1946. Sayfa 204. Ankara Hükümeti Milli Eğitim Bakanlığı'nı 2 Mayıs 1920'de kurar. Hükümetin eğitimle ilgili programı şöyle özetlenebilir. Çocuklarımıza verilecek eğitimi dini ve milli bir duruma getirmek. Çocuklarımızı üretici durumuna gelecek, kendilerine güvenen, iş kurabilen kişiler olarak yetiştirmek. Okullarımızı ve eğitim kurumlarımızı bilimsel ve çağdaş temeller üzerinde yeniden düzenlemek, milli mizacımıza, tarihi, coğrafi ve sosyal özelliklerimize uygun yeni ve bilimsel ders kitapları hazırlamak, halk dilinden Türkçe kelimeleri toplayarak dilimizin bir sözlüğünü yapmak, doğunun ve batının klasiklerini dilimize çevirmek, eski eserlerimizi saptamak ve korumak, bugün ilk işimiz eldeki okulları iyi idare etmektir. İlk Milli Eğitim Bakanı Rıza Nur programı açıklarken diyor ki, "Tabii şimdilik hiçbir şey yapamayacağız. Bu vartadan kurtulana dek eldekini korumak için iyi idare için çalışacağız." Dipnot 10. Ayas Nevzat, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitimi, Ankara, Milli Eğitim Basım Evi, 1948, sayfa 122. Milli Eğitim programı hazırlanmış olduğu, bir de Eğitim Bakanı bulunduğu halde ortada bir bakanlık örgütü yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, binaları, arşivleri, dosyaları ve memurları ile İstanbul'dadır ve İstanbul işgal altındadır. Her şeyi yeni baştan ve yoktan kurmak gerekmektedir. Ankara hükümetinin bütün bu yokluklar içinde büyük bir üstünlüğü vardır. İdealist ve memleketini gerçekten seven aydınlar seçilip Ankara'ya gelmektedir. Bakanın merkezdeki örgütlenmesinde bu idealist ruh açıkça kendini gösteriyor. Bakan diyor ki, "Ben ne özel kalem bıraktım ne müsteşar bıraktım. İstanbul'daki 200 kişilik merkez kurulunun yerine de 21 kişilik bir kurul kurdum. Onun da 6 üyesi daha atanmadı. Sabah erken uykumu bırakıp ta uzak yerden geliyorum. Müsteşarlığı da özel kalem müdürlüğünü de ben yapıyorum." Dipnot 11. Adı geçen eser, Demeçler. Cilt 1. Sayfa 153. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk merkez örgütü Ankara'daki 4 genel müdürlük halinde kurulmuştur. Bunlar bir genel müdür ve iki katipten meydana gelen ilk öğretim, orta öğretim, harç ve istatistik genel müdürlükleridir. Merkez örgütü 3 müfettişli bir denetim kurulu ve 7 kişilik bir program komisyonu ile tamamlanmaktadır. Ama bakanlık taş örgütü hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir. Bu yüzden bakan bir seferinde pek zor bir duruma düşmüştür. Sorulan bir soruya cevap verirken Siirt'te bir sultani mektebi bulunduğunu ileri sürmüş fakat sonra yapılan inceleme göstermiştir ki Siirt'teki değil sultani ilkokul bile yoktur. Bakanlığın ilk işi emir altındaki okulların ve öğretmenlerin gerçek durumunu öğrenmek olur. Fakat yazışmaların karşılığını almak pek güç olmaktadır. Bazen belki 30 defa hatırlatıyoruz ama cevap alamıyoruz. Zorluklarla toplanan istatistiklere göre Ankara hükümetine bağlı 38 il ve sancakta 2345 ilkokul vardır. Bu okullardan 581 tanesi kapalıdır. İlkokulların öğretmen sayısı 2384'ü erkek, 677'si kız olmak üzere 3061'dir. Bunlardan ancak 875 öğretmen okulu mezunudur. Geri kalanlar çeşitli kaynaklardan öğretmenlik yapmak için derlenip toplanmıştır. Orta öğretimde 28 sultani, 50-60 kadar idadi ve 18 kadar öğretmen okulu vardır. Bu rakamların neyi ifade ettiğini anlamak için ancak 1927 nüfus sayımı sonuçlarına dayanarak bir çözümleme yapılabilir. 1927 istatistiklerine göre memlekette 46 bin köy vardır. Ortalama olarak alırsak her vilayette 1179 köy var sayabiliriz. Demek ki bu köylerin 1137'sinde okul yoktur. Okulların şehirlerde ve kasabalarda toplandığını da hesaba katarsak, savaş yıllarında Anadolu köylerinden %98'inin okulsuz olduğu ortaya çıkmaktadır. Ankara'nın Eğitim Bakanlığı'nda eski eğitim kanunları ile idare edilmektedir. Gerçi 1913 tarihli geçici ilköğretim kanununun bazı maddeleri değiştirilmiş ve halkın ödemekte olduğu mesarif-i mecburinin zoruna giderler, yükü hafifletilmek istenmiştir. Fakat bu, mali güçlükleri halledecek ciddi bir değişiklik değildir. Ağır eğitim giderlerini karşılayacak bir kaynak bulunamamıştır. Eğitim Bakanlığı'nın ayrı bir bütçesi de yoktur. Savaş bitene kadar eğitim giderleri genel bütçeden alınan avanslarla karşılanmıştır. Genel hesaplara göre savaş yıllarında eğitime ayrılan para genel bütçe giderlerinin %6'sı kadardır. Her şey memleket savunmasına ayrıldığı bu yokluklar yılında Eğitim Bakanlığı elbette eldeki okulları iyi idare etmekten ibaret bulunan programda bile güçlüklerle karşılaşır. Yeni okullar açılamadığı gibi eldeki de üst üste kapanmaktadır. Eğitime bir salgın gelmiş, eğitimi kırıp geçiyor. Kimi yerde ilkokulu, kimi yerde sultaniyi, kimi yerde öğretmen okulunu kapatıp duruyorlar. Bunu bazen idareciler yapıyor, bazen ahali isteyip yaptırıyor. Ayıntap'ta 44 okul varmış, bir yıl içinde 23'ü kapanmış. Dipnot 12. Adı geçen eser Demeçler. Cilt 1. Sayfa 154-156. Kapanan okullardan bir ikisinin kısa hikayesi bize sebepler hakkında fikir verebilecek durumdadır. Ankara Öğretmen Okulu'nun 20 öğrencisi, 30 öğretmeni varmış. Giderleri çok yüksek olduğu ve kendisinden beklenen faydayı veremediği için vilayet idare kurulu okulu kapatmış.